Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gönlü muhabbete yurt olanlara, düşmanına bile mert olanlara, fakat öz nefsine sert olanlara, ta canı gönülden tazele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini, hakkı bilmiyorsa geç yüreğini, yarından bugüne ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Dikenler atsa da cefa çiçeği, aman ha solmasın vefa çiçeği, şu yalan dünyanın nazlı gerçeği, dillerden düşmesin hasılı kelam, sevgiye, dostluğa, güzele selam. Merhamet çiçeği dallar aşkına, kutlu ize hayran çöller aşkına, şefaat kokulu güller aşkına, sevgimize olsun vesile selam. Güzeller güzeli, Resul'e selam. Gül Resul'e, onun güzel ümmetine ve şu an programımıza misafir olanlara selam olsun efendim. Hoş geldik, hoşluklar bulduk.
Bir sultan bir gün dünyanın en önemli kişisinin kim, yapacak en önemli işin ne ve bir şeyin yapılacağı en iyi zamanın ne zaman olduğunu merak eder. Bütün danışmanlarına bu soruları sorar. Ama hiçbirisi ona hoşuna giden bir cevap veremez. Sultan sorularının cevabını bulmaktan ümidini kesmiştir ki hikmet sahibi bir kişinin ününü duyar. Kendisine söylenene göre bu soruların cevabını verse bu bilge kişi verebilir. Sultan meraklanır. O kişiyle bizzat görüşmek ister. Tebdili kıyafet edip muhafızları ile birlikte yola koyulur. Ormanın içinde uzun süren bir yolculuktan sonra bilgi kişinin tek başına yaşadığı eski küçük eve yaklaşırlar. Sultan muhafızlarına uzakta kalmalarını emreder. Geri kalan yolu kendi başına yürür. Yanına vardığında bilgi kişi elinde bir kürekle bahçesinde toprağı kazmaktadır. Sultan kendisini fark ettirmek için hafifçe öksürür. Yaşlı adam misafirini fark eder, gülümseyerek başıyla selamlar ve toprağı kazmaya devam eder. Selamünaleyküm, kolay gelsin efendim. Uzun süredir cevaplayamadığım 3 sorum var. Sorularımın cevaplarını arayıp duruyorum. Dünyanın en önemli kişisi kimdir? Yapılması gereken en önemli iş nedir? Ve her şeyi yapmanın en iyi zamanı hangi zamandır? Bilge kişi hiçbir cevap vermeden çalışmasına devam eder. Size yardım edebilir miyim der sultan nazik bir ses tonuyla. Bilge kişi hiçbir şey demeden küreği sultana uzatır. Sultan bir süre sessizce toprağı kazdıktan sonra sorularını tekrar eder. Ama yine cevap alamaz. Sana sorularımın cevapları için gelmiştim bilge adam. Eğer verecek cevabın yoksa söyle, ben de evime gideyim der. Tam bu sırada bir adamın hızla onlara doğru koştuğunu görürler. Adam bir elini karnına bastırmıştır ve ellerinin arasından kan sızmaktadır. Yaralı adam gelir, önlerinde yere düşer. Sultan ve bilge kişi hemen eğilip adamın yarasını yıkarlar. Sonra da güzelce sararlar. Yarası sürekli kanadığı için sargıları sık sık değiştirmek zorunda kalırlar. Sonunda adam uykuya dalar ve ertesi sabaha kadar uyanmaz. Sultan da bir köşede uyuyakalır. Sabah olup uyandıklarında yaralı adam sultana mahcup mahcup bakarak "Beni affedin" der. "Seni affedecek bir şey yapmadın ki" diye karşılık verir sultan. "Aa hayır, yaptım, yaptım. Siz benim düşmanımdınız. Sizi öldürerek kardeşimin intikamını almak ve topraklarını tekrar ele geçirmek için yemin etmiştim. Dün buraya geleceğinizi duydum ve sizi yolda öldürmeye karar verdim. Ama saatler boyu dönmeyince saklandığım yerden çıkıp sizi bulmak istedim. Muhafızlarınız beni hemen tanıdılar ve yaraladılar. Onlardan kaçmayı başardım. Ama siz bana bakmasaydınız kan kaybından ölecektim. Ben sizi öldürmek istedim. Oysa siz benim hayatımı kurtardınız." Sultan eski bir düşmanıyla barıştığına sevinir. Hatta muhafızlarını çağırarak adamı sarayına taşımalarını ve saray doktoruna emanet etmelerini emreder. Sultan bilge kişiden ümitsiz, "Bana da müsaade artık" der. "Biliyor musunuz, sorularınız çoktan cevaplandı" der bilge ihtiyar. "Nasıl yani?" diye sorar sultan. "Nasıl mı? Eğer dün güçsüzlüğüme acıyarak bana yardım etmeyip evinize dönseydiniz, bu adam size saldıracak ve belki de sizi öldürecekti. Dolayısıyla en önemli an benim için bahçemde çiçek tahtaları kazdığınız zamandı. En önemli kişi de bendim ve en önemli iş de bana iyilik yapmanızdı. Sonra adam size koşarak geldiğinde en önemli iş onun yaralarını sarmaktı. Bu işi yapmasaydınız bir insan ölecekti. O yüzden en önemli kişi o adamdı. En doğru zaman da bu işi yaptığınız vakitti. Görüyorsunuz ki en önemli zaman içinde bulunduğunuz andır. Çünkü ancak şimdi elimizden bir şeyler gelebilir. Geçmişe sadece bakabilir ve keşke şöyle yapsaydım ya da keşke şöyle yapmasaydım diyebiliriz. Gelecek ise daha gelmemiştir ve geleceği de kesin değildir. En önemli kişi içinde bulunduğunuz anda yanında kim varsa o kişidir. En önemli iş ise başkalarına iyilik yapmak, iyilik yapmak ve iyilik yapmaktır.
Çok güzel bir hikaye, hayat dersi alacak. Hangi kitaptan okuduk Mehmet Akif Bey bunu?
Mehmet Akif Karayel, Hayatı Güzelleştiren Ahlak Hikayeleri 2.
Gerçekten de başucu olacak bir kitap. Emeğinize sağlık, Allah razı olsun. Evet, en güzel şey iyilik yapmaktır. Aslında hani çok kullanırız ya, öyle bir hayat yaşa ki seni öldürmeye gelen sen de can bulsun. Bu iyilik olur. Düşmanımızı silahla veya başka şeyle öldürebiliriz. Fakat bundan önemli olan düşmanını öldürmektir.
Evet.
Burada iyilik yaparak o hükümdar düşmanının düşmanlığını öldürmüş. Düşmanı öldürdüğümüzde bir kişi eksilir düşmanımızdan. Biz artmayız. Ama onun düşmanlığını öldürdüğümüz zaman düşmanımız bir tane eksilir. Biz dostumuz bir tane artar. Bir de insan kendine de iyilik yapmalıdır. Programcılar programına da iyilik yapmalı ve programlarına iyi bir misafiri davet etmelidir.
Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün İrfan Burcu'na şiir sohbetimizde bir onur konuğumuz var. Şair Mahmut Topbaşlı beyefendi bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İnşallah sohbetimiz boyunca sizin şiirlerinizden okuyacağız. İkinci bölümde ölüm yıl dönümleri münasebetiyle rahmetli Cahit Zarifoğlu ve
Abdurrahim
Karakoç beylerin şairlerimizin şiirlerinden örnekler sunacağız. Ve sizin Abdurrahim Bey ile alakalı çok güzel bir şiirinizin olduğunu da biliyorum. Ama onun öncesinde isterseniz sizi tanıyarak başlayalım. Mahmut Topbaşlı kimdir? Ne yazar? Nerede çalışır?
Teşekkür ederim. Önce misafir ettiğiniz için, sonra da övgü dolu sözlerle beni mikrofona seslendirdiğiniz için. İyilik etmek, iyilikle düşmanlığı öldürmek, gönül, yürek işi. Ben programı Gönül Bu şiirimle, sonra da kendimi tanıtan özgeçmiş hikayesiyle sürdüreyim.
Gönül Bu aynı zamanda Mahmut Bey'in yeni çıkan kitabına adını veren şiir değil mi?
Evet.
Kitabımızın adı da bu.
Geçtiğimiz hafta içinde Gönül Bu isimli şiir kitabım
yayınlandı. Hangi yayınlardan çıktı Mahmut
bu,
Bey?
Bu Yüzakı Yayıncılık. Evet. Yüzakı dergimizin.
Hayırlı olsun hocam.
Teşekkür ederim.
Bayağı da kaplı ya şey çaplı bir şiir
evet,
kitabı.
Evet, evet, evet. 114 şiir, 875 cümle.
114 şiir bilerek bir yani Kur'an'a atfen bir şey var mı?
Öyle denk düştü diyelim.
Öyle mi?
Evet. Değişik hesaplamalar da yapıldı tabii. Tevafuk burada belki tecelli etti. Siz okay. Şimdi söyleyince ben onunla özdeşleştirmiş oldum. Ben 99 düşünmüştüm. Yayınlandıkça yeniler girsin diye de sayıyı buraya kadar çıkarmış olduk.
Hayırlı olsun. Bahtı
İnşallah. İnşallah.
Buyurun şiirinizi dinleyelim.
Gönül bu. Gönül bu koştukça koşmak istiyor, yüce dorukları aşmak istiyor. Suya hasret toprakları besleyip, sonra enginlere taşmak istiyor. Dört yana uzayan sarmaşıklarla mahzun gönüllerde coşmak istiyor. Umutlara yuva olan yürekle sabrın potasında pişmek istiyor. Ebabilce kanat açıp yarına, fillerin yolunu eşmek istiyor. Gümbeyli, huzmeli ak ışıklarla karanlık geceye düşmek istiyor. Gümbeyli adımı çağrıştırmış oldu. Buradan da özgeçmişi yine kitabın arka sayfasında dergideki arkadaşların düzenleyip bana da sürpriz yaptıkları özgeçmişi okuyarak sürdürelim müsaadenizle.
Buyurun.
1955 Yalvaç. Isparta'nın ilçesi bu. Yalvaç'ta doğdu.
Askerliğimi orada yaptım hocam.
Aa,
Isparta'da yaptım.
Çok güzel.
Evet.
Evet. Devam ben edin. Uzun yıllar oradan ayrıyım.
Hmm.
İşte 32 yıldır falan İstanbul'da. Ama köklerimiz orada. Annem, abilerim, diğer akrabayı taallukat orada. Tabii sıla-i rahim noktasında da ziyaret ettiğimiz, bağımızı koparmadığımız bir yer. İlk ve orta öğrenimini memleketinde yaptı. Yüksek öğrenimini de Kırşehir ve İstanbul'da tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde şiir, hikaye, deneme, araştırma yazıları yayımladı. Gazete ve dergilerin isimlerini reklam olmasın diye söylemeyelim mi?
Yani yüz akında yazıyorsun şu an daimi
evet.
olarak. Yok.
Daha öncesinde de
evet. söyleyebiliriz.
Yakın tanıdık çevre.
Söyleyelim.
Evet.
Yani şiire, sanata yer veren dergileri söyleyelim efendim. Teşekkür ediyoruz onlara.
Yazı hayatı çok eskiye dayandığı için belki yeni kuşak ismini bile unutmuş olabilir. Bizim Anadolu diye muhteşem bir gazete vardı.
Mehmet Emin Alpkan merhum.
Alpkan Bey'in merhum. Evet ben orada yazı hayatıma başladım diyebilirim.
Yaşınız kaçtı hocam o zaman?
18, 19, 1974, 75.
Hep şiir mi yazdınız?
Yok. Deneme, hikaye, araştırma yazıları, arada şiir. Hatta yine bizim Anadolu'da tefrika edilmiş tiyatro denemem bile var.
Hmm,
34 gün devam eden bir tiyatro tefrikası orada yapıldı. Uzun zamandır da Yüzakı dergisinde şiirlerimi yayınlıyorum. Kitabıma değerlendirme yazan abiler, tanıdıklar, kalem erbabı Yüzakı ekolü şairlerindendir diye not düşmüşler.
Evet.
Bir ekol oldu Yüzakı.
Evet.
Hak yolunda güzel ifadelerle, berceste sözlerle şiirlerimizi yayınladığımız bir yer oldu.
O zaman Muhammed Ali Eşmeli Bey'e de buradan bir selam yollayalım.
Selam yedirelim. Olsun, selam
Emeği
olsun.
Emeği var
Muhammed
Yüzakına.
Ali Eşmeli Bey'e.
Türk şiirin Yüzakı gerçekten dergimiz.
Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. Okuduğum için yaptı diyorum, yaptım da diyebilirdim değil mi? Yurdun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yaptı. Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitiminde görev alarak uzun yıllarda Almanya'da yaşadı. Evli
Allah
ve
razı.
Üç çocuğu var. Gönül Bu isimli kitabım 5. şiir kitabı olarak sırayı aldı. Daha önce de Nice Yazılmamış Mısra 1990, Dilek Vadisi 1993, Sevgi Irmağı, sevinçlerin ardında son olarak da gönül bu. Evet. Gönül bu işte.
Günbeyli'nin gönlü. Bir taraftan öğretmensiniz hali hazırda.
Evet, öğretmenim. Evet. Mesleğimi devam ettiriyorum. 40. yıldayım inşallah.
Maşallah.
Ama yolun sonu yaklaştı gibi görünüyor emeklilik adına. Enerjim, sağlığım, ideallerim, çalışma hevesim devam etmeye müsait. Kısmet artık.
Hocam, programımızda geçen hafta da Şeref Akbaba'yı ağırlamıştık. Sık sık böyle şairlerimizi ağırlıyoruz. Ve biraz gelenekselleşen bir soru oldu diyeyim. Genel anlamda şiirin önemine dair ya da temel şiir görüşleriniz, kendi tarzınız, usulünüz, üslubunuz konusunda. Birinci aranın bitmesine 5 dakikamız var. Bu zaman zarfında ana hatlarıyla da olsa bahsedebilirseniz. Yani siz ve şiir diyelim. Soru bu olsun, başlık bu olsun.
Şiir gönül işi. Gönül bu dememizin de ana nedeni bu. Tarifi, tanımı yüzlerce, binlerce kere yapılmış. Hatta 1000+1 diye ben kendi görüşümü de eklemişim. Kelime kuyumculuğu diyorum.
Güzel.
Söz sanatı başlıklı bir şiirde de söz sanatı sözlerden sırça saray yapmaktır. Sözü güneş, sükutu geceye ay yapmaktır diyoruz. Sükutla ay, sözle de güneş. Şiirin bence tanımı, bence tarifi bu. Ama binlerce tarif yapılmış. İşte darası alınmış söz, damıtılmış duygular, ölçüye belli bir kalıba yerleştirilmiş duygu ve düşünceler diye birçok tarif mümkün. Üstad burada. O da tanım için bir katkıda bulunabilir zannediyorum.
Tanımsız olandır diyelim biz de.
Evet, bakın.
Tarif etmek zor.
Bestami yani hocamın şiiri... en güzel tariflerinden bir tanesi ilham için yaptığı tariftir. Evet. Vahiy ile.
O şeyin Profesör Doktor Sadık Kemal Tural'ın görüşü ilhama öyle diyor. Vahiy ile cinnet arasında bir şey. Vahye benziyor, haşa vahiy değil. Cinnete benziyor, cinnet de değil. İkisinin arasında gidip geliyor. Tabii o ilahi ilhamların gelmesini niyaz edelim biz.
İnşallah.
Şeytani olmasın.
İnşallah. O ilhamlarla disiplin altına alınmış duygular da denilebilir. Kontrollü, belli bir ölçüyle ifade edilmiş duygu ve düşüncelerin toplamı. Bunu Yüz Akı Dergisi de gelenekten geleceğe, muhteşem bir maziden mutlu bir yarına, mutlu bir atiye başlığıyla ifade etti. Hem bu çizgiyi hem de tanımı, duyguların, şiirin tanımını ifade ediyor.
Gönül bu şiiri uzun bir şiirdi Mahmut Bey.
Evet,
bir bölümünü okudunuz.
Ben bir bölüm okudum.
İsterseniz biraz daha oradan devam edelim.
Devam edebiliriz.
Yani şiirin tarifinden ziyade hani
gönülden
Mevlana'ya
neler geçiyor
demişler, aşk nedir diye düşte gör demiş Mevlana.
Evet.
İşte şiir budur diyelim, bir parmak parçalalım dinleyicilerimin gönlüne.
Gönül bu, yeisten kaçmak istiyor, ümit kapıları açmak istiyor. Hasretle bekleyen nemli gözlere şifa zerreleri saçmak istiyor. Kırarak asırlık makus çemberi özge yarınlara uçmak istiyor. Nefsin kelepçesi budur diyerek kendinden öteye geçmek istiyor. Kısmetinde varsa aşk şarabını sakinin elinden içmek istiyor. Gurbet diyarından Günbeyli artık vuslat diyarına göçmek istiyor. Gönül bunu isterken şiirin de çizgisinin tanımının bu olduğunu düşünüyor. Şiirle yeisten kaçabiliyoruz. Yeisten kurtulabiliyoruz. Ümit kapılarını şiirimizle seslendirebiliyoruz. Şifa zerreleri şiirde bulunabilir. Birisinin ihtiyacı olan sözü ona şifa gelecek duygularla, sözlerle söylersek inşallah ona bir katkısı olur. Özge yarınları şiir temelli kurabiliriz. Geçmişteki en güzel söylenmiş zirvede olmuş olan sanatı günümüzün sözüyle, günümüzün sesiyle yarınlara da uçurarak taşıyabiliriz. Bir de şiir, nefsin kelepçesi gibi benim adıma, kendi nefsime bir kelepçe gibi, bununla da kendinden öteyi düşünebiliyorsun. Kısmetimizde varsa aşk şarabını, Kevser'i şiirden aldığımız feyizle inşallah Rabbim içmeyi nasip eder.
İnşallah.
Gurbet duygularını, gurbette yaşanan acıları, sıkıntıları şiirle de telafi edip vuslat diyarına belki bir göç onunla terennüm etmiş olabiliriz.
O zaman Gönül, bu şiir sizin bir tür poetikanız gibi olmuş. Öyle yazılmış bir şiir gibi.
Burada evet belirli evet. Notlar, belirli çizgiler bu noktada var. Ama daha poetika diyebileceğimiz kelimeyi kullanmıyoruz ama şeye, duruma uygun düştü. Başka şiirler de var. Hı-hı. Onu da belki programın peki. Akışı içerisinde.
İnşallah. Evet muhterem dinleyicilerimiz, İrfan Burcu'nun şiir sohbetimizde bu hafta Mahmut Topbaşlı beyefendiyi, şairimiz, yazarımız, kendisini ağırlıyoruz. Birinci bölümümüzde Gönül Bu adlı son çıkan kitabından bize Gönül Bu, yani kitaba ismini, başlığını veren şiirinden belli parçalar okumuştu. Hocam kaldığımız yerden devam edelim.
İnşallah devam
edelim. Kendinizi, edebiyat kişinizi anlatıyordunuz, şiirler okuyordunuz. Aynı zamanda şunu da o zaman söyleyelim isterseniz. Malumunuz geçen hafta Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un ölüm yıl dönümleriydi. Bestami Hocam Zarifoğlu'ndan bir şiir okusa bize. Siz de o meşhur Abdurrahim Bey'e yazdığınız bir şiirinizden parçalar okusanız. Karakoç'la Hasbihal başlıklı bir şiiriniz vardı. Ne dersiniz hocam?
Evet, şairler, yazarlar bir noktada Yüce Mevla'mızın bizlere gönderdiği gönül, yürek ve ses hediyeleri gibidir. Abdurrahim Karakoç bunlardan biri. Yani bizim, kendi adıma söyleyeyim, şiire başlamamda, şiir anlayışımın oluşmasında Abdurrahim Bey'in güzel etkisi var. Onu itiraf etmek isterim. İlk Necip Fazıl'ı, Abdurrahim Karakoç'u, Mehmet Akif Ersoy'u okuyarak, hatta ilk hediye aldığım kitapta Hun Aşkı, rahmetli Dilaver Cebeci'nin bir kitabıydı. Bu şairlerimizin katkıları var. Şairler genelde yüzlerce şiir yazıyor ama bunlardan biri topluma mal oluyor. Yani Mehmet Akif Ersoy sanki Yüce Mevlamız tarafından Çanakkale şehitlerine ve İstiklal Marşı şiirlerini yazmak için gönderilmiş gibi.
Evet.
Allah ondan razı olsun. Necip Fazıl yine öyle. Abdurrahim Karakoç'un da çok güzel şiirleri var ama şu an topluma mal olan Musa Eroğlu'nun da bestesiyle Mihriban. Ben onu arz edeyim. Sonra Mahmut Hocam da rahmetliyle
ilgili. Benim Karakoç'la bir hasbı halim var.
Evet.
Vefatından sonra hasbı hal ettik.
Onu bir dinleyelim.
Gerçi yaşadığı dönemde de sohbetlerimiz, bir araya gelmelerimiz oluyordu. Ardından Fatiha niyetine de ben Karakoç'la hasbı hali yazdım.
Tamam.
Buyurun hocam.
Mihriban. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsan ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüm baştan sona tamamı, çözemedim çözülmüyor mihriban. Çözemedim çözülmüyor mihriban.
Yani tam bir Anadolu duyuşu ve ifade edişi diyelim.
Bir itiraf zaten. Aşkın evet. Sırrını da kimse çözememiş.
Abdurrahim Karakaş'ın Unutursun Mihriban'ım diye bir şiiri de vardı. O da çok güzeldi. Unutursun
Mihriban. Aslında benim ezberlediğim o şiirdi, biliyor
öyle
musun?
Öyle mi? İsterseniz bir okuyun onu. Ben çok severim o şiiri.
Aklımda kalanları okuyayım.
Buyurun.
Unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihriban'ım. Düğün bayram gelsin hele. Unutursun Mihriban'ım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında durmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de. Unutursun mihribanım. Böyle devam ediyor.
Oğlun kızın olsun hele. Unutursun mihriban. Peki değerli hocam, zaten sizin şiirinizi de dinleyelim isterseniz.
Hay hay. 7 Haziran merhum Abdurrahim Karakoç'un vefat yıl dönümü. Bu hafta içinde de böyle bir programı denk getirmiş olmamız güzel bir tevafuk oldu. En ünlü şiiriyle girdi Üstad Bestami Yazgan. Ben birçok şiirini mısralarıma aldığım, şiirlerin başlıklarıyla süslediğim Karakoç'la Hasbihal'in bir bölümünü okuyacağım.
Çok uzun bir şiir herhalde. Kaç kıta?
30'a yakın.
30'a yakın.
30 kıta civarında.
Zaten ancak o kadar anlatır rahmetli Karakoç.
Ancak evet.
Şiirlerinizde dikkatimi çeken bir şey oldu. Çoğu şiiriniz uzun epey.
Evet. Belli bir ölçü şu olsun diye başlamıyoruz da. Şiirin akışı içinde işte 3 kıta, 5 kıta, 20 kıta. 60 beyit, 70 beyit, 99
aslında
beyit gibi.
Aslında az önce hani şiirle alakalı düşünce sorarken biraz bunları kastetmiştim. Şiirin tanımından da öte. Hı hı. Yani hece ile mi yazıyorsunuz, ağızla
evet,
mı
evet,
yazıyorsunuz?
Evet. Ben hececilerdenim.
Hı. Zaten ama, yüz akında hece ve arız olmadan evet, yayınlanmıyor şiirler.
Oraya girilmiyor
evet,
herhalde.
Evet, serbest şiir orada yer almıyor. 25 civarında şair var yüz akında. 10 şair arkadaşımız aruzla hemhal. Aruzu ayakta tutuyorlar.
Maşallah.
Ben aralarına sızabilmiş hececilerdenim. Böyle kabul buyuruyorlar. Atölye çalışmalarında da aruz çalışmamız oluyor. Ben de çıraklık ediyorum aruza. Birazcık üzerinde aruzla ilgili emek versem bunların pek çoğu hemen aruz kalıplarına dönüşebilir. Hecelerimizde de, hece şiirlerinde de böyle bir özellik görürüz.
Evet.
Rahmetli Karakoç'a döndüğümüzde de şöyle başlıyorum. Bir bir inceledim şiirlerini. Bir bir inceledim şiirlerini, mısra mısra sanki ferman yazmışsın. Vur emri vererek hekimlerine, ellerine neşter, derman yazmışsın. Böyle devam edeceğiz. Büyük harflerle gördüğünüz bölümler kitaplarının adları.
Hmm.
Mısralarında geçen berceste sözler.
Evet.
Önemli ifadeler. Vur emri diye ben baskı yaparak, vurgu yaparak okumuştum. O kitabının adı.
Evet, ilk kitap.
Vur emri vererek hekimlerine, hekimlerinin eline vur emri kitabını verdi. Bu anlamda onu ifade etmiş oldum. Vurgulardan siz de onu sanırım sezebileceksiniz. Beşinci mevsimde durmak yok diye, Dönüp bakmamışsın bir an geriye. Sevgiliden sevgiliye hediye, belli ki bambaşka zaman yazmışsın. Aşk diye ardından koşup durduğun, Türk İslam davası ömür verdiğin, ne varsa dünyada bakıp gördüğün, bir uçtan bir uca cihan yazmışsın. Üşüyen elleri, minareleri, esir Türk illeri, biçareleri, yürekten dökülen ibareleri, gök çekimi, özge divan yazmışsın. En berrak düşlere gebe uykuyu, şu berrak havayı saran tutkuyu, vuslat sevinciyle dolan coşkuyu, bir yürek dolusu tufan yazmışsın. Zamana sığmayan yılların olmuş, dikenli, yokuşlu yolların olmuş, çiçek çiçek gezmiş, balların olmuş, lale, sümbül, nergis, reyhan yazmışsın. Sevgi bir kitapmış gönül masanda, muhabbet örgüsü anayasanda, memleketmiş sevincinde, tasanda, özünden püsküren volkan yazmışsın. Derinden derine aşıksın belli, sen başka birine aşıksın belli, ezelden yarına aşıksın belli, bir yüreğe bir mihriban yazmışsın. Sükutun isyanmış, gülüşün hançer, dökülmüş alnından boncuk boncuk der, el açıp Allah'a her dem her seher, Habibin yolunu, iman yazmışsın. Rabbine gönülden bağlı kul olmuş, vatan deyip yana yana kül olmuş, Türk İslam motifli zarfta pul olmuş, sızlayan yürekle vicdan yazmışsın. Rahmet olsun.
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
Önemli bir şairdi. Çok özge çok, bir şairdi. Çok. Yani bir taraftan Aşık Veysel gibi halk şairi diyebiliriz. Bir taraftan milli manevi duygularını öne çıkaran özgün bir şairdi.
Yiğitli bir duruşu var.
Evet.
Aynı zamanda yani mücadeleci de öyle. Hı hı. Sadece şiir yazmamış.
Ölüm sebebi hastalık neydi hocam?
Yaşla ve hastalıkla gelişti. Yaş ilerleyince.
Uzun bir rahatsızlık dönemi oldu.
Evet.
Birçok tedaviyi aldı. Ama ömür tabii ki belli.
Doğru.
Evet. Vade yetince.
Cahit Zarifoğlu rahmetliyi de bir şiirle analım.
Zarifoğlu'yla tanışır mıydınız?
Yok.
Görüşmüştünüz.
Ama Abdurrahman abiyle görüştük. Birçok toplantılarda. Hatta sağ olsun Abdurrahman Karakoç Bey şiir şölenlerine, toplantılara pek katılmazdı. Ama Osmaniye'de biz Güney Su şiir şölenleri yapıyorduk. Oraya gelmişti birkaç defa. Hatta rahmetli kayınpederi bir tespiti, onu ilk görenler de öyle şey yapıyor, tepkisi. Şimdi şiiri yazıyor ya böyle, doğa gibi bir adam zannediyorsun. Geldi, şiir şölenini okudu. Bizim oranın deyimiyle söyleyeyim. Rahmetli dedi ki kayınpeder, dedi, okuntu oğla gibi bir adammış dedi. Ben de dev gibi zannediyordum onu.
Yüreği dev gibi ama.
Yüreği dev gibi.
Gönlü dev gibi ama.
Evet, evet.
Ben Almanya'da evimde misafir ettim. Uzun bir geceyi birlikte geçirmiş gibi olduk. Çok az uyudu. Yorgunluğuna rağmen sohbeti sürdürmek adına. İlk vicahi görüşmemiz de orada nasip olmuştu. Topluluk kendisinden şiir okumasını istedi. Okumayı da sanki kendi şiirlerini sevmez gibi bir tutumu vardı. Sevmez derken benden çıktı.
Tercih etmiyor yani.
Gibi bir şey vardı. Ben hemen müdahale edip müsaade eder misiniz? İsyanlı sükutu ben okuyayım dedim. Sevindi tabii ki. Orada da kendi şiirini benden dinlemiş oldu. Varmıştı makama arzı hal için. Bey dedi. Yutkundu, eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim. Şey dedi, yutkundu, eğdi başını. Anadolu insanının bürokrasi karşısındaki durumunu, tavrını...
En güzel anlatan şiir.
Evet.
Hakim Bey şiiri de bu bağlamda güzel.
Evet, evet, evet, evet. Doktor Bey, Hakim
evet.
Bey.
Evet.
Onlar öyle.
Yani milletin derdine merhem oldu.
Tam bir millet şairi. Ben Abdurrahim Bey'le alakalı yorumum bu. Millet
doğru,
şairi.
Evet. Yani. Doğru. Milletin yüreği.
Evet.
Gören gözü, duyan kulağı.
Cahit Zarifoğlu da Mavera ekibindendi.
O da kendine has yine zirve şairlerden biri. Allah rahmet eylesin. Anlamak. Bazen anlıyorum, bazen anlamıyorum annemi, babamı, ninemi. Annem şöyledir, göstererek beni. Cin gibi maşallah. Cin ne demek? Gibi ne demek? Babam diyor ki bana bakarak, altını üstüne getirmiş evin. Hiç yapabilir miyim dediklerini? Ninemse der bana, topaç gibi. Bir dedem açık insan. Pek de zeki, dilinden bal akar, Attaya giderimdir, al sana şekerdir, göz kırpar, okşar, sever, bir de gıdıklar. Dedemi çok anlıyorum.
Zarifoğlu'nun çocuk şiirlerinden bir tane
evet.
Bu. Hakikaten Cahit Bey... Ben özellikle Sultan şiirini çok onu severim. İsmin baş harfleri aciz tutuyor diyorum.
Evet.
Bağışlanmamı dilerim. Ahmet Cahit Zarifoğlu ya. Çocuklar için yazmış. Hatta çocukların dünyasında yer etmiş şairlerimizden bir tanesi. Özellikle Yürek Dedeli Padişah kitabı.
Evet, onu bütün çocuklara okutmak lazım diye evet. Düşünüyorum.
Ben de.
Evet hocam. Yani rahmetle andık.
Evet.
Dinleyicilerimiz hem bu iki şairimize hem diğer şairlerimize, bu millete, bu ümmete hizmet eden şairlere birer Fatiha okusunlar. Buyurun.
Biz sayfayı çevirme adına da sizin benimle ilgili bir anınız olduğunu duydum. Bunu benimle
evet.
Mehmet Akif Bey'le
ve dinleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi geçen
bizim gülümsediğimiz gibi onlar da gülümsesinler.
Mahmut Bey'i aradım bundan bir ay önce falan. Mahmut Bey dedim, bir şiirin birinci olduğu, ben de jüriyesiydim ama eledik dedim.
Eyvah dedim ben de.
Nasıl oldu dedi. Mahmut Bey de şöyle oldu dedim. Bir şiir yarışması yapılmıştı geçtiğimiz aylarda. Orada bir şiir gerçekten birinci oldu. Dereceye giren şiirler belli oldu. Ama ne olur ne olmaz diye internetten kontrol ediyoruz veya jürideki arkadaşlar birbirine soruyor. Birinci olan şiiri bir kontrol ettik. Mahmut Bey'in şiiri çıktı. Başka bir öğrenci diyelim. Mahmut Bey'in şiirini almış, bize göndermiş ve şiir birinci olmuştu. Onu telefonla söyledim. Tabii bu bir şair için aslında
çok güzel bir duygu. Şey. Çok evet. Güzel bir duygu.
Yanlış. Her malı çalarlar mı Mahmut Bey? Güzel olmazsa.
Yani evet.
Hırsız bir eve girdin.
Değerli malları çalar. Değersizlere gözünü dikmez.
Evet, bakmaz.
Değerli yani. Olunca da tabii paylaşılır. Paylaşılması güzel.
Paylaşılması güzel.
Belki
artık
bu vesileyle...
o çocuğa da çalma demeyelim. Genç bir hevesle yapmıştır.
Evet,
bir hata
evet,
yapmıştır evet. Diyelim. Daha önce de yine bir yarışmada yürü üyesiydik. Aynısı Yusuf Dursun Bey'in başına da geldi. Onu da aradım telefonda. Abi dedim, buyur dedi. Senin bir şiirin birinci geldi, onu eledim dedim. Ya nasıl olur dedi. Evet, ilkokul 5. sınıf öğrencisi göndermiş baktım bir şiir yarışmasında. Diğer sınıflar da vardı. Orada baktım birinci olan Yusuf abinin şiiri. Ama dedim ya, diğer sınıfları bana göstermeyin. Ona da başkaları baksın diye. Böyle
hocam,
şeyler oluyor.
Şiirinizi merak ettik. Buyurun.
O birinci olan şiiri bu kitaba almamıştık. O yarışmadaki
başka bir
şiiri. Bir başka kitapta onu da konu gündeme gelir mi gelmez mi düşüncesiyle yanıma almamışım. Ben gündelik hayatın dağdağısı içinde kaçırdığımız bu sıkıntılı, stresli, çevrede yaşananlar, savaşlar, ezilen insanlar toplumumuzun moralini bozuyor tabii ki. Onu tedavi etsin, ona moral olsun diye İftihar Tablosu başlıklı şiirimi müsaadenizle okuyayım.
Buyurun.
Yine uzun bir şiir, bölüm bölüm.
2 dakikamız var.
O zaman ona yetecek kadar 3-4
Buyurun.
Daha alalım.
Bir sayfa okuyunuz.
Maziye baktıkça göğsüm kabarır. Maziye baktıkça göğsüm kabarır, iftihar tablosu ceddimiz bizim. Duygularım yıldızlara dek varır, iftihar tablosu ceddimiz bizim. Zalime kalkık kaş, mazluma yoldaş. Üçler yedilerle candan arkadaş. Hak yolunda nefse karşı bir savaş, iftihar tablosu ceddimiz bizim. Bedrin aslanları bir nişan vermiş, kavmi Necip diye üstün şan vermiş. Nizamı aleme onlar can vermiş, iftihar tablosu ceddimiz bizim. Töremizdir dedem Korkut töresi, Oğuz Han'dan daha öte süresi, Nuh'un gemisinden inmiş çırası, iftihar tablosu ceddimiz bizim. Talas ırmağında ödenir diyet, Malazgirt'te anlaşılır bu hikmet, Endülüs'te dönüş yoktur has niyet, iftihar tablosu ceddimiz bizim. Kulaklar aşina bülbül sesine, yiğitlik havası çek nefesine, surların önünde çarparken sine, iftihar tablosu ceddimiz bizim. Kimi Yavuz, kimi Fatih, Kanuni, ötelere taşımışlar mübini, bozulmamış erenlerin yemini, iftihar tablosu ceddimiz bizim. İlimle sanatla akıp gelmişler, küfrün kalesini yıkıp gelmişler, Sinan'la göklere çıkıp gelmişler, iftihar tablosu ceddimiz bizim. Belli ki köktedir tablodaki sır, mazinin ışığı yoluma yansır, dün, bugün, gelecek daha kaç asır, iftihar tablosu ceddimiz bizim. İftihar tablosu ceddimiz bizim.
Allah onlardan razı olsun.
Hepsine rahmet olsun inşallah.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki sohbetimizde Mahmut Topbaşlı beyefendiyi ağırladık. Kendisi bir şiirlerini okudu. Gönül Bu adlı kitabından şiirlerini bizle paylaştı. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın derken, bir vesileyle bizimle iletişime geçmek isteyen, arzu eden dinleyicilerimiz için iletişim adresimizi hatırlatalım. irfanburcu@erkamradyo.com adresinden bize ulaşabilir. Teklifleriniz, tenkitleriniz, takdirleriniz varsa bizlere iletebilirsiniz. Hepiniz hoşça kalın, hayırlı kalın.